أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nahil suresini anlama çalışmamızı devam ettiriyoruz. 90. ayete kadar geldik. İnşallah 93. ayete kadar okumaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce Yahya Hoca'yı dinleyeceğiz. Ondan sonra bu ayetlerle ilgili diğer ayetleri de birlikte anlamaya çalışacağız.
Evet, Nahil Suresi 90. ayet ve devamı mealen şöyle. Allah adil olmayı, güzel davranmayı ve yakınlara hakları olanı vermeyi emrediyor. Cinsel günahları, kötü şeyleri ve hakka tecavüzü de yasaklıyor. O, bilginizi kullanırsınız diye size öğüt veriyor. Anlaşma yaptığınızda Allah'a karşı yükümlülüğünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak yeminlerinizi sağlamlaştırmanızın ardından onları bozmayın. Muhakkak ki Allah ne yaptığınızı bilir. Bir toplum diğer toplumdan daha çok diye yeminlerinizi aranıza sokulmuş önemsiz bir şey sayarak ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra söken kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla zor bir imtihana sokar. Kıyamet, yani mezardan kalkış günü anlaşmazlığa düştüğünüz konuları size elbette açıklayacaktır. Eğer tercihi Allah yapsaydı elbette hepinizi tek bir ümmet, tek bir toplum yapardı. Ama Allah sapkınlığı tercih edeni sapkın sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan da elbette sorguya çekileceksiniz.
Şimdi bu Nahil suresi 90. ayeti her cuma hutbelerde dinliyoruz. Gerçekten yani manasını iyi anlayıp uygulayan bir insan için son derece önemli. Allahü Teala burada şöyle diyor: İnna Allaha ye'muru bil adli. Allah adaleti emreder. Dengeli davranmayı emreder. Yani muhatabınız kim olursa olsun hakkını vermek lazım. Asla haksızlık yapmamak lazım. Dolayısıyla eğer o bize karşı bir haksızlık yapmışsa yaptığı haksızlığın dengi bir haksızlığı hak ettiği için orada da adalet şey yapmaz. Çiğnemiş olmaz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bütün emirleri adalettir. Dengeli davranmaktır. Bir de mesela şöyle bir şey düşünelim. Bugün işte Gazze'de savaşlar oluyor. O ayrı bir konu. Savaşanlarla savaşmak Allah'ın bize olan emridir. Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Şimdi onlar savaştığı için biz de onlarla savaşmak zorundayız. Ama ve la ta'tedû diyor. Ve katilû fî sebîlillâh ellezîne yukâtilûneküm ve la ta'tedû. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın ama aşırıya gitmeyin. Orada bile denge. Bizimle savaşmıyorlarsa savaşmayacağız. Savaştan geri çekilir bırakırlarsa biz de geri çekileceğiz. Dolayısıyla mesela bugün bütün dünyada görüyorsunuz Müslümanlara karşı Yahudi ve Hristiyanlar tek vücut olmuş. Orada bir avuç Gazze'liyi yok etmek için tüm dünya bütün gücüyle İsrail'in yanında yer almış. Allahü Teala tamam, bu savaşmaları sırasında böyle yapacağız. Peki savaşı bırakırlarsa ne yapacağız? Bunlar sadece savaş değil, bizimle ilgili başka isteklere de sahip insanlardır. Mesela Allahü Teala Bakara suresinin 108. ayetinde şöyle diyor. Vedde keti 109 olacak galiba. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. 109 değil mi? Evet. ehli kitaptan dediği zaman Yahudi, Hristiyan, elinde ilahi kitap bulunan her şey Müslümanların dışında. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ah bunları bir kafir yapabilsek, imana gelmenizden sonra sizi kafir yapmak isterler. Onun için bütün gayretleri öyle. İşte geçenlerde Netanyahu'nun bir konuşmasını aktaran bir video görmüştüm. İşte Gazze'deki Müslümanları da diğer Arap ülkelerindeki gibi yapacağız. Camilerdeki şeye, din anlayışına ve okullardaki din anlayışına müdahale edeceğiz. Ne demek? Bunları kafir yapacağız demektir. Çünkü din anlayışında öyle bir saptırmalar yapmışlar ki Resulullah hayattayken başlamışlar. İşte Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam hayattayken işte indirdiği bu ayette Bakara 109'da ah siz bunlar sizi bir kafir yapsalar diye çok arzu ederler. Ne zaman min ba'de ma tebeyyene lehumul hak. Bütün gerçek kendileri için ortaya çıktığı halde çok iyi biliyorlar ki hak din bu din. Mutlaka biz de inanmak zorundayız. Bunda en küçük şüpheleri yok.
Haseden min indi enfusihim. Niye? Sebepleri de bu.
Sebebi de evet. O. Haseden min indi enfusihim. Kendi işlerinden bir kıskançlık var. Ya niye kıskanıyorsunuz kardeşim? Bu Allah'ın dini. Bunu biz ortaya koymuş olsak kıskanın. Bizim ürettiğimiz bir şey değil ki. Hasede min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Evet. Her şey ortaya çıktıktan sonra hasede min enfusihim daha öncesi. Değil mi?
Hasede min enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak.
Bütün gerçek ortaya çıktıktan sonra içlerinde duydukları kıskançlıktan dolayı böyle yapıyor. Peki biz ne yapacağız? Şimdi bak ben size bir şey okuyayım. Cevabını sizden bekleyeyim. Allah-u Teala diyor ki Bakara 256'da La ikrahe fiddin. Din konusunda baskının hiçbir çeşidi olmaz. Peki onların bizim inancımızı değiştirmeye çalışmaları din konusu değil mi? Yapsın yapacaklarını. Ne isterlerse onu yapsınlar. Arkasında ne diyor Allah-u Teala? Fe'afu vasfahu. Siz onlara bakmayın. Sürekli yeni bir sayfa açın. Yapacaklarını yapsınlar. Yapacak. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın emri gelene kadar. Nedir? Allah onların hesabını sorar. Siz onu bana bırakın diyor. O zaman bakın biz burada da dengeyi korumak zorundayız. Savaşta denge. İşte dini konularda denge. Ama hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki İslam aleminde denge diye bir şey kalmamıştır. Kim dininden dönerse onu öldürür. Dinini değiştirirse öldürür. Mürtetlik diye bir hüküm. Haşa Muhammed Aleyhisselam'a en büyük iftira yapılmış. Bakın burada yine Ali İmran suresinde Allah-u Teala bu Yahudilerin işte kendilerine diyorlar ki işte sabahleyin mümin olun. 60'lı ayetlerdi. Akşam da kafir olun. Belki böylece bunların imanlarından çevirebilirsiniz diyor. Bakın eğer sabahleyin
72.
72. Evet. Ayet mi? İstersen mealini bir oku.
Şöyle ehli kitaptan yani kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi. Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin. Belki onlar da bu sayede vazgeçerler.
Günün başında inanın. Sabahleyin gelin biz de mümin olduk. Amenna. Sonunda da inkar edin, kafir olun. Eğer kafir dinden dönen öldürülseydi, şimdi bu ayette onları öldürün diye bir emir olmaz mıydı? Bak sabahleyin geliyor, mümin olduk diyor, akşam kafir olduk diyor. Niye yapıyorlardı bunu?
İnsanları, müminleri vazgeçirmek için.
Müminleri dinden çevirmek için bunu yapıyor. Peki devamını oku istersen.
وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ د۪ينَكُمْ Siz dininize uymuş olandan başkasına inanmayın diyor Allah.
Tek din bizim dinimiz. Bugün dikkat edin Yahudi başkasını, Hristiyan da başkasını kabul etmiyor. Evet.
Sonra قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Sende ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Sonra onlar şunu da dediler. Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getirileceklerine de inanmayın. Sen dedi ki lütuf Allah'ın elindedir, onu tercih ettiğine verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir.
Bak bu kadar yapılan bir şey eylem. Ya topluca yapılmış.
Örgütlü.
Örgütlü bir eylem yapıyor. Örgütlü olarak Müslümanların dininden, dinini bozmaya çalışıyorlar, dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve Allah'ın kitabından uzaklaştırmaya çalışıyorlar ki bugün onu başarmıştır bütün bunlar. Bugün de batıya giden bütün İslam enstitüleri, doktora yapan şunlar bunlar hep onların emrindedir. Orada gelip de Kur'an'ı esas alarak bir faaliyet yapan birisini ben görmedim şu ana kadar ama inşallah rastlar. Dolayısıyla bakın burada şunu anlayalım. Allah adaleti emrediyor. Adaleti emrederken savaşta adaleti emrediyor. Bakın. Sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Orada kalmıyor. Aşırıya gitmeyin diyor. Yine o devamında gelen Bakara 190'dan sonra gelen 194 olabilir Allah-u Teala. فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ 194.
Evet, 194.
Kim size karşı bir aşırılık ederse siz de onun yaptığının dengini yapın. Ne oldu şimdi? Gene adalet, dikkat ediyor musun? Savaşta bile adalet. Savaşta bile adalet. Yani sadece insanlar arasında ilişkilerde değil, düşmanla ilişkilerde de öyle. Hiçbir zaman aşırılık yok. Yani biz şöyle İslam'ı güneş gibi düşünün. Güneş doğduğu zaman işte şu kafirin tarlası ben onu aydınlatmam der mi? Onun tarlasına gereken enerjiyi vermem diyebilir mi? İşte şu Müslüman'ın tarlası ben onu koruyacağım diyebilir mi? Bunlar Müslüman, onların üzerine doğacağım, bunlar kafir doğmayacağım der mi? Allah'ın dini böyledir. Her şey ortaya çıkar, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Dolayısıyla bize düşen savaşta bile olsa Allah'ın emrettiğine uygun davranmak, dengeli hareket etmektir. O dengeyi bozduğunuz zaman ortada din diye bir şey kalmaz. Şimdi bakın mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nur Suresinin 58 ve 59. ayetindeydi. Orada esirleri evimizin içerisinde evimizin içine yerleştirmemizi, evin bir ferdi gibi davranmamızı emrediyor. Evin bir kızı, evin bir oğlu. Hiçbir esir kadınla nikahsız ilişkiye asla müsaade etmiyor. Bunda yine Nur Suresinin 32 ve 32. ayetlerinden net bir şekilde öğreniyoruz. Ama İslam aleminde Müslümanlar Kur'an'dan tamamen uzaklaştıkları için bu dengeler tamamen bozulmuştur. Ama dikkat ediyorsanız Gazze'deki Gazze'li kardeşlerimiz aldıkları esirlere Kur'an'ın hükümlerini uyguladıkları için şimdi bütün dünya onları hayranlıkla şey yapıyor. Bakın İslam'ı en güzel anlatma yolu bu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Kendisini öldürmeye kalkan, Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e ordu çıkaran, Mekkelilere, işte Hudeybiye Antlaşması'nı bozan Mekkelilere ne yaptı? Mekke'yi fethettiği zaman birisinin çöpüne bile dokunmadı. Herkes evinin barkının sahibi, huzure ve güvene geldiler. Şimdi böyle bir yapıda insanlara bu iyiliği, iyi davranış gösterdiğiniz zaman o insanlar kendilerini Müslüman olmak zorunda hissediyorlar. İşte bizim yapmamız gereken bu. O bir denge. Peki sadece o mu? Allah-u Teala ne diyor bu şeyde? 90. ayette. Vel ihsan diyor. Sadece dengeli de var. İyilikte bulunacaksınız. İşte Mekke vardı. Kendine o kadar şey yapan, yanlış yapan insanlar ne yapmalarını beklerlerdi? Bu adam gelecek bizi kesinlikle doğrar. hiç kimse bir şey yapmadı. Bir şey vardır. Yahya Hoca iyi hatırlar. Hani orada bir araştırma da yapılmıştı. İşte şu şu kimseler Kabe'nin örtüsüne bile sarılsalar öldürün. Böyle bir şey asla. Kesinlikle yok. Ama onu da yerleştirmişler. O konuyla ilgili makale var değil
var
mi?
Var bizim işte daha Adem Yıldırım Hoca'nın.
Evet, işte de o konuda evet, makale de var. Yani çok yanlışlar Resulullah'ın hayatını diğer kitaplarından öğrenirseniz işiniz zor. İslam'ı mezheplerden öğrenirsiniz, ona İslam denmez. Çünkü mezheplere göre esirler konusunda Allah kesin hüküm koyduğu halde Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde mutlaka serbest bırakılacak, karşılıklı ya da karşılıksız dediği halde bütün mezhepler yetkiyi şeye vermişler, devlet başkanına, ister öldürür, isterse işte kadın ve çocukları esir olarak alır ama erkeklerin müşrik olanların hepsini öldürür. İşte bilmem acayip şeyler yazıyorlar. Hiçbirisi Kur'an'a uymaz. Yani hatta Muhammed Suresi 4. ayete uymayı Nas'ta muhalefet olarak kabul ederler. Bunu görmek isteyenler Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat-ı Fıkıh Kamusu'nun ilgili bir bölümüne bakabilirler. Bak Allah sadece adaleti emretmiyor. İyi davranmayı da emrediyor. Hadi bak ben sana bir şey yapayım. Hadi gel sana bir çay ikram edeyim. Hadi buyur sen şurada misafir edeyim. Adam şaşıracak ya şuna bak. Allah Allah. Bu ne biçim bir şey? İşte bakın muhteşem bir din bu. Allah'ın dini bu. Peki başka ve ita edil kurba. En yakınlara bir şeyler vereceksin. Efendim bu benim yakınım ama Allah'a inanmıyor. Ya tamam inanmasın kardeşim sen vazifeni yap. İşte bu şöyle böyle. Ya sen vazifeni yap. Sen ondan sorumlu değilsin. Sen sana verilen emirden sorumlusun. Peki ve yenha anil fahşâ. Allah-u Teala fuhuş çeşitlerinden de yasaklar. İster kadın kadın olsun, ister erkek erkeğe olsun, isterse kadınla erkek arasında olsun, bunlar da Allah yasaklar. Başka vel münker çirkin davranışlardan da yasaklar. Vel bagi zulümden, haksızlıktan, başkasının hakkına girmekten de yasaklar. İnşallah bu ayetleri, bunu açıklayan ayetleri biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleriz. Ya'idukum Allah size öğüt verir. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki tezekkür edersiniz. Tezekkür, zikir kelimesi son derece önemli bir kelimedir. Tabi maalesef bu kelimenin de anlamı tamamen unutturulmuş. Zikir dediniz mi? Bir de zikir matik uydurmuşlar. Eline tesbih açıp alacaksın, çekeceksin. Aynı şeyi tekrarla dur. Ah neymiş o? Ondan sonra bir sürü de sevaplar falan şey yaparlar sanki kendileri ilahmış gibi. Tezekkür bir zikri kafanıza girdiği zikri kullanmak demek. Zikir ne? Doğru bilgi demektir. Doğru bilginin iki tane kaynağı vardır. Birisi Allah'ın yarattığı şey kitap yani tüm varlıklar. Ama asıl şey çünkü oradan yanlış bilgiler de elde edebilirsiniz. Asıl zikir Allah'ın kitabıdır. Allah'ın bütün ilahi kitaplarının adı zikirdir. Orada olanları kafanıza yerleştirip anlayamazsanız, istediğinizde 10 tane hatim okusanız bile tek kelimelik zikir yapmış olmazsınız. Yani Allah'ın ne dediğini kafanıza yerleştireceksiniz ve o bilgiyi kullanacaksınız. Belki o bilgiyi kullanırsınız diyor. İşte şimdi az önce anlattığım işte Resulullah'ın yapmış olduğu, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koymuş olduğu dengeler falan onu kullandığınız zaman işte tekrar edeyim Gazze'de esir takasındaki durum bütün dünyayı nasıl sarstı? İşte bu da bir zikirdir. O insanların her birisi birer ayettir, Allah'ın ayetidir. Bu insanlar da Kur'an'a uygun davrandı mı hemen bakıyor ki kendi fıtratıyla %100 uyuşuyor. Şimdi bu konuları anlatan ayetleri senden dinleyelim.
Evet.
Şimdi bu Nahil suresi 90. ayet. Yani hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle özellikle cuma namazlarına devam edenler tarafından iyi biliniyor. Allah burada 3 hususu emrettiğini, 3 hususu da yasakladığını ifade ediyor. Emrettiği hususların başında adalet geliyor. Adil olma, yani dengeli davranma. Kur'an-ı Kerim'de bu Allah'ın çok önem verdiği bir husus. Mesela Nisa suresi 4. surenin 58. ayetinde şöyle buyuruyor Allah. Diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha." Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Başka: "Ve iza hakemtum beyne'n nasi," insanlar arasında bir karar vereceğiniz zaman, bir hüküm vereceğiniz zaman, bu ister hani gerçekten karar verme mekanizması olarak resmi bir görevin başında bulunun, isterse normal bir şekilde size şu konu hakkında görüşün nedir, hangisi haklı hangisi haksız dediğinde, bir görüş açıklaması dediğinde bulunun. Orada en tahkumu bil adli, adaletle hükmetmenizi emreder Allah. Yani en ufacık hususlarda bile Allah neyi diyorsa o konuda dengeyi şaşmadan, haddi aşmadan davranmanızı istiyor Allah. İnna Allahe kâne semî'an basîrâ. Allah daima dinleyen ve görendir diyor. Bunun haricinde, evet, Maide suresi 5. surenin 8. ayeti de konumuzla alakalı. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor bize hitaben, müminlere hitaben. Diyor ki: "Yâ eyyühellezîne âmenû." Ey iman edenler! "Kûnû kavvâmîne lillâhi şühedâe bil kıst." Bakın, Allah için dik duran ve hakka uygun şahitlik yapan kimseler olun. Şimdi esas konumuzla ilgili kısım. "Ve lâ yecrimennekum şene'ânu kavmin alâ ellâ te'dilû." Bir topluluğa olan kininiz, nefretiniz, öfkeniz sakın sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Yani dininden dolayı, ahlakından dolayı, hal ve hareketlerinden dolayı sevmediğin birisi hakkında bile hüküm vermen, karar vermen gerektiğinde duyguların Allah'ın bu emrinin önüne geçmesin diyor. Sevmeyebilirsin, nefret bile ediyor olabilirsin ama ona karşı bile adaletten bir an bile sapamazsınız diyor Allah. İ'dilû, bakın her durumda adil olun, dengeli davranın. Niye? Çünkü huve akrabu littakva. Çünkü takvaya en uygun olan davranış biçimi budur. Bir an bile Allah adaletten bizi ayırmıyor. Bunun haricinde ilginç bir husus da şu, bu ayetle alakalı. Allah bir de En'am suresi 152. ayette ne buyuruyor? Adaletle alakalı ifade şu: "وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَى" diyor. Bakın, en yakınınızın aleyhine bile olacak olsa, bakın konuşurken bile adaletsizlikten, adaletsizlik yapmaktan kaçının diyor Allah. Yani ağzından çıkacak olan bir şey yakınının bir aleyhine olacak, o yüzden susayım da zarar görmesin diyorsan eğer, orada bir haksızlık meydana gelir senin bu susmandan dolayı. Veya konuştuğun zaman işte şuna şöyle bir menfaat gelecek. Yani hiçbir haksızlığa Allah'ın tahammülü yok. En yakının dediği annen, baban, belki çoluğun, çocuğun, onun bile hakkında konuşman gerektiği zaman doğruyu söyleyeceksin. Bir an bile adaletten ayrılmayacaksın. Şimdi bireyselden toplumsala, hayatın her alanında adaleti emrediyor Allah. Ama bugün bizim maalesef en çok muhtaç olduğumuz şeylerin başında geliyor artık adalet. Ve Allah bütün bu şeyleri saydıktan sonra diyor ki o ayetin sonunda En'am 152'de, "Zalikum vassakum bihi." Allah o ayette saydığı tüm emirleri size bir görev olarak yüklüyor ki "leallekum tezekkerun." Allah'ın verdiği bu zikri, bu bilgiyi kullanasınız. Onun haricinde Allah ikinci olarak ihsanı emrediyor. İhsan, her yaptığınız şeyi, yaptığınız şey ne olursa olsun meşru olmak kaydıyla onu en güzel surette yapmanızın adıdır. Biliyorsunuz meşhur bir rivayette Nebimiz bunu çok güzel bir şekilde tarif ediyor. Daha doğrusu hani Melek Cebrail insan kılığında geliyor ve karşılıklı soru soruyorlar birbirlerine. İhsan nedir? İhsanın cevabı şöyle veriliyor biliyorsunuz. En te'budallâhe ke'enneke terâhu. Sanki Allah seni görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Bakın her an 7-24 Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde olduğunun bilinciyle ona kulluk etmen. Ve her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor diyor. Evet biz Allah'ı göremiyoruz ama 7-24 yani en gizli anımızda bile Allah'tan gizli hiçbir şekilde olamayız. Dolayısıyla o durumda öylesi bir durumda bile yanlışa sapmayacaksın. Ne yapıyorsan onu en güzel surette yapacaksın. O yüzden yine Nebimizin ağzından nakleden bir rivayet var. Bu ayetle ilgili oldukça önemli. Çünkü bunlar hep bu ayetlerden çıkarılmış, yani özetlenmiş güzel sözler. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Bakın Allah her şeyi ihsan üzere yapmayı yazmıştır bizim ümmetimize. Ne yapıyorsanız onun en güzelini yapmak zorundasınız Müslüman olarak. Mesleğiniz ne olursa olsun, gayrimeşru olmadığı sürece, doktorsan doktorluğu en güzel şekilde yapacaksın. İşçiysen işini en güzel şekilde yapıyor olman lazım. Patronsan en güzel patron sen olman lazım. Tüccarsan en iyi tüccar sen. Öğrenciysen en başarılı öğrenci. Öğretmensen en başarılı öğretmen sen olman lazım. Her neyi yapıyorsan, neye anlatıyorsan onu en güzel surette yapıyor olman lazım. Bakın Allah ihsanı emrediyor. O hadisin devamında diyor ki Nebimiz, çok ilginç yani gerçekten. Oldu ki bir düşmanla karşılaştın savaş meydanında. Onu öldürmek zorunda kalsan bile وَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُ الْقِتْلَ. Onu bile en güzel surette yapacaksın. İşkence etmek adama, can çekiştirmek, şu bu falan bile olmaz. Biraz önce hocam ayetleri okudu. Savaş meydanında savaşıyorsun. Savaş meydanında adam öldürmenin günahı olmaz. Çünkü seni öldürmeye gelmiş. Ama sana yapmadığının fazlasını yapman günahtır, haramdır. Allah çünkü aşırılığı yasaklıyor. Ya din daha nasıl sınır koysun? Ne yapsın bize? Bizi adam etmek için. وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Hayvan keseceksiniz diyor. İster kurban bayramında kurban için, ister yılın diğer kalan zamanında et yemek için, kasaplık yapmak için, şunu bunu, hayvanı bile en güzel surette keseceksiniz. Yani وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ diyor. Kim hayvan kesecekse bıçağını çok iyi bilesin. وَلْيُرِحْ ذَب۪يحَتَهُ ve keseceği hayvanı olabildiğince rahat ettirsin. Ya kestiğin hayvanı rahat ettirmek ne demek? Şu inceliğe bakar mısınız? Yani hayvana en ufak bir şekilde eziyet etmeyin. Ama bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü akşam televizyonlarda izlediğiniz görüntüleri hatırlayın. Ya yılda bir kere bir ibadet yapıyoruz, onu da elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Niye? Bilen bilmeyen herkes çünkü meydanda. Ne bıçak bilenmiş doğru düzgün, ne hayvana rahat ettirmek diye bir şey var. Halbuki Allah Nahl 90'da ihsanı emrediyor işte. Yapacağın şeyi en güzel surette niye yapmıyorsun? Niye bu konuda insanlığa örnek olmuyorsun? Buradaki yanlış davranışlar yüzünden Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada adamlar Müslümanlara hayvan kesmeyi yasaklıyorlar ya. Senin bu yanlış davranışlarından dolayı işte. Bizim onlara öğretmemiz gereken şeyleri adamlar bize öğretiyor. Hayvan hakları, hayvan refahı diye bir şey varmış. 1400 yıl önce bizim dinimiz bunu söylüyordu zaten ama biz unuttuğumuz için adamlar bize bugün bunu hatırlatıyor. Bu ayıp yeter de artar bile Müslüman alemi için. Onlar bize öğretiyor hayvan haklarını. İhsanı farz kılan bir dinin mensuplarına bunu öğretiyorlar. Bu bizim ayıbımız. Devamında Allah başka ne diyor? Ve itâ-i zil-kurba, en yakınlara Allah hakları olan şeyleri vermenizi emrediyor. Çünkü derslerde bizim her zaman söylenen bir söz vardır hocam bunu söyler. İnsan zor duruma düştüğü zaman hep en yakınları yanında olsun, yardımına gelsin ister. Ama kendisi refaha kavuştuğu zaman, eli rahatladığı zaman önce onları unutur. Allah da insanın bu fıtratını bildiği için diyor ki onlara önce ver. Önce oradan başla. Yakınların aç, muhtaç bir durumdayken sen işte falanca ile, falanca ülkeye, şuraya buraya gitme. Oraya da bir şeyler ayırırsın ama önce bu yanlar bir bitsin. Ondan sonra herkes kendi kapısının önünü süpürürse bütün sokaklar tertemiz oluyor zaten. Ama biz kendi kapımızın önünü pisleyip başka tarafı temizliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey tam olmuyor. Onun haricinde ve enha anil fahşai vel münkeri vel bagi, ve Allah fahşa denilen cinsel günahları da yasaklıyor. Bunu özellikle cinsel günahlar diye çeviriyoruz. Bu hutbelerden falan birazcık garip gelebilir. Böyle çevrilmiyor bu. Sebebi şu: Allah Teala bu fahişe ve fahşa dediği bu kelimeyi Kur'an-ı Kerim'de 3 farklı durumu ifade etmek için kullanıyor. İşte bir tanesi Nisa suresinin 15 ve 16. ayetinde anlatıldığı gibi kadın kadına olan işte gayrimeşru ilişki, yani bunun meşrusu zaten olmaz, lezbiyenlik. Allah buna fahişe kelimesini kullanıyor. Onun haricinde ve la takrabu zina innehu kana fahişe diyor. Zinaya yaklaşmayın çünkü o bir fahişedir. Zina bir kadınla bir erkeğin gayrimeşru ilişkisi. Bir de Lut Aleyhisselam'ın kavminde en çok görülen eşcinsel ilişki. İster erkek erkeğe, ister kadın kadın olsun. Bunların tamamına birden işte Allah fahşa ve fevahiş kelimelerini kullanıyor. Bunların her biri yasak diyor Allah. Bunların hiçbirini yapamazsınız. Allah katında tek meşru bir şey vardır. O da nikahlı karı koca beraberliğidir. Başka bir şeye Allah müsaade etmiyor. Vel münkeri, ve Allah münkeri de yasaklıyor. Münker biliyorsunuz marufun zıttı. Maruf da güzelliği akıl veya din yoluyla bilinen şey. Münkeri de bunun zıttı olarak tanımladığımız zaman çirkinliği, yanlışlığı, akıl veya din yoluyla bilinen her şeydir. Allah bunları yasakladığı gibi bize, bizden de etrafa bunları yasaklamamızı istiyor. Engel olmamızı istiyor elimizden geldiği kadar. Münker olan, yani çirkinliği, akıl veya din yoluyla bilinen her şeyi de yasaklamamızı istiyor Allah. Ve bir de vel bagi diyor Allah, işte adaletin de zıttı. Hakka tecavüzü, başkasının hakkına saldırmayı falan da Allah yasaklıyor. İşte 3 emir, 3 nehi ve bütün bunların sonucunda Allah diyor ki ya'izukum leallekum tezekkerun. O işte size verdiği bütün bu bilgileri kullanasınız diye size öğüt veriyor Allah. Allah'ın bu öğütleri işte her zaman, her cuma hutbesinden sonra okunuyor. Ama maalesef uygulamada gördüğümüz gibi boşa gidiyor.
Şimdi evet, 91. ayet. Yani bu fahşa meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum da. Mesela Allah-u Teala şeyde Necim suresinde la takrabul fevahiş diyor.
Necim suresindeki şey
اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَعِشِ اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَعِشِ, yani günahın büyüklerinden ve fuhuşlardan kaçınanlar. Fevahiş orada en az 3 oluyor, çoğul oluyor. Zaten Allah-u Teala la takrabu zina diyerek zina yaklaşmayı yasaklamıştır. Birisi o. Ondan sonra ikincisi Lut kavmiyle ilgili ayetler var, erkek erkeğe. Bir şey kalıyor, üçüncüsü, o da kadın kadına ilişki olmuş oluyor. O da yok, Nisa suresindeki oradan anlamak kolay değil o. Çünkü orada mesele şu: Nisa suresinde Allah-u Teala diyor ki yani o fahişeyle bellati yetinen fahişede, o fuhuşta gelen kadınlara 4 tane şahit getirin diyor. Bu 4 şahit, kadınlarla ilgili 4 şahit kadının zina etmesiyle alakalı. Ondan sonra eğer bu şey yaparsa onları diyor evlerde tutun, ölüm gelinceye kadar ya da Allah bir yol açıncaya kadar diyor. Allah'ın bir yol, eğer bu kadın kadına ilişki olsaydı mutlaka ikinci bir ayet gelirdi bununla ilgili olarak. Bununla ilgili olarak gelen ikinci ayet, 4 şahitte tespit edilen zinanın cezasının 100 kırbaç olduğunu belirten Nur suresindeki ayettir. Şimdi dolayısıyla yani burada şunu da söyleyelim: zina cezasının rejim olmasının İslam'la uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu tamamen şeydir, sonradan ilave edilmiştir. Evet, bu Tevrat'ta vardır, İncil'de de buna işaret vardır, doğru. Ama Resulullah'ın da ilk zamanlar uyguladığına dair rivayetler vardır. Fakat ne zaman ki bu Nisa suresinin bu ayeti gelmiş. Sonradan da Nur suresinin ayetleriyle bu iş tamamen neticelenmiş. Tek ceza 100 kırbaçtır. Ve 100 değnek de değil, kırbaç. Çünkü kırbaç deriyi iyice acıtır fakat zarar vermez. Şey yapmaz yani, bir iz bırakmaz. Orada eti ezip de şey yapmaz. Kalıcı bir zarar bırakmaz. Üzer, bir de zaten ona insanlar da orada olacağı için ciddi manada insanları zinadan uzaklaştırır. İnsanlar bir daha zinayı akılların köşesinden bile geçirmezler. Şimdi 91. ayeti okuyorum. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki ve evfu bi ahdillah, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Şimdi Allah'a verdiği, Allah'a söz vermemiş hiç kimse yoktur. Mesela Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayetinde bütün insanlardan ben senin Rabbin değil miyim diye söz aldığını ifade ediyor. Ben senin Rabbin değil miyim? Ona da hepsi evet diye kabul etmişlerdir. Dolayısıyla Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen, bir de herkes kendi içinden zaman zaman Allah'a karşı sözler verir. Mesela sigara içen bir kişi, ya Rabbi artık bundan sonra bir daha içmeyeceğim der. Biraz sonra tekrar başlar. Yeminle bir sürü sözler. Hepimiz diyor, ya bir daha sonra bir namaz kılar. Bir daha efendim şunu yapmayacağım. Onun için şeyde Hicr suresinde miydi? Şeyde Allah-u Teala ikinci ayetti galiba. Rubama yevaddüllezine keferû levkânü müslimîn. Kafirlik edenler, evet. Ayetleri görmezlikte gelenler zaman zaman
keşke biz de
Müslim olsak derler. Müslim ne demek? Çünkü kafir olmak için doğruları bilmek, görmek gerekiyor. İnanmadan kafir olamaz bir insan. Çünkü üstünü örtmesi lazım inancının. Şimdi doğruları gayet iyi biliyor falan. Keşke ben de yapsam diyor. Niye? Diyor ki benim bir imanım var diye düşünüyor ama teslim olamıyorum. Bunlar hep zaman zaman herkes Allah'a söz verir. Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Yemin olsun. O içten Cenab-ı Hakk'a verdiği sözdür. Allah biliyor onu. Biz bilmeyebiliriz. Onun için diyor ki Allah-u Teala karşılıklı olarak anlaştığınız zaman, tabii bir taraf Allah, bir taraf biz. Bir de birbirimizle de anlaşma yapmış olabiliriz. Ben şimdi mesela Yahya Hoca'ya bir konuda söz vermiş olurum. O da bana güvenerek o konuda davranır. Ben sözümü yerine getirmezsem bu defa Yahya Hoca'yı sıkıntıya sokarım. Çünkü ona göre kendisi plan ve proje yapmıştır. Hadi falanca yerde buluşalım diye anlaşıyorsunuz, gidiyorsunuz ki adam yok. Allah Allah. Siz bir sürü zaman harcıyorsunuz, işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz. وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانِ اَوْفُ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah için ne? Hani yemin ederler. Vallahi yerine getiririm. Allah biliyor. Allah için geleceğim. Yani Cenab-ı Hakk'ı da şahit tutarlar orada ayrıca. İnsanlar birbirlerine söz verdikleri zaman. وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانِ. Demek ki burada yemin ediyorlar. Vallahi yapacağım bunu. Billahi yapacağım. Yeminlerinizi bozmayın. بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Yani iyice güçlendikten sonra neyle? Ben şunu yapacağım sözüyle yemininizi bağlantılıyorsunuz. Vallahi sana falanca gün şunu yapacağım. O da bekliyor, tamam. Allah'a da yemin etti. Yalan da yapmaz, bekliyor. Bunu bozmayın diyor. Fakat cealtumullahe aleykum kefila. Çünkü burada Allah'ı kendinize kefil yaptınız. Nedir kefil? Yani Allah'a yemin ederek Allah'a kefil yapıyorsunuz ama sözünüzü yerine getirmiyorsunuz. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Bunu tamı tamına ne söz verdiyseniz eksiksiz yerine getirin. Evfu o demek. Eksiksiz yerine getirin. İnne Allah'a ya'lemu ma tef'alun. Ne yapmakta olduğunuzu Allah bilir. Cenab-ı Hak sizden habersiz değildir. Ne yapıyorsunuz? Gayet iyi bilir. Allah'tan hiçbir şeyi saklayamazsınız. belki karşı tarafa diyebilirsiniz ki ya işte ben bunu yapacaktım ama şu şu şeyler oldu. Ya kusura bakma çok da üzgünüm işte falan. Gerçek mi değil mi? Ben onu gerçek olduğunu zanneder, tamam derim. Ama beni kandırıyorsan Allah'ı kandıramazsın. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَدَتْ غَزْلَهَا. Yani şimdi bir kadını düşünün, bir ip şey yapıyor, çeviriyor. Yani şey yani mesela bir yünden ya da pamuktan bir ip yapmaya çalışıyor, onu iyice sağlamlaştırıyor. مِنْبَعْدِ تَوْكِيدِ ya iyice
güçlendi. مِنْبَعْدِ قُوْوَتِنْ اَنْكَاثَا.
Ha atladım değil mi? Bir yukarıya atladım tamam. Min ba'di kuvvetin güçlü bir hale getirdikten sonra o ipi güçlü bir ip haline getiriyor. Yani şeyde ondan sonra enkaten o onları böyle birbiriyle bozulmuş hale nasıl yaparım? Şimdi şöyle şimdi şunu bir ip gibi düşünün. Yani böyle çevrilmiş ip yapılmış. Bunu böyle enkastediği buradan alıyorsun, yırtıyorsun, şuradan kırıyorsun, kırıyorsun. Hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Bir daha ondan bir şey yapılmaz. İp yapılmaz. Şimdi parça parça o hale getirmeyin diyor. İyice güçlendiriyorsunuz. Niye? Evet. تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا. Verdiğiniz yeminleri böyle şey yapıyorsunuz, böyle hafif alıyorsunuz, yemin etmişsiniz de halen beynekum. Yani aranızda böyle
önemsiz bir şey.
Böyle hafif alıyor, önemsiz ama ne olacakmış falan gibi. Lafta öyle demeyebilirsiniz ama fiilen öyle diyorsunuz. En tekune ummetun hiye erba min umme. Şurada bir topluluk var. O topluluk bu topluluktan daha güçlü. Ben bunlara söz vermiştim, yemin etmiştim. Şunlara şunu yapacağım demiştim ama şimdi onlar devreye girdi. Onlar daha güçlü. Güçlüden yana olmayın. Hak'tan yana olun. Allah'tan yana olun. Ya tamam ama benim şartlarım işte içinde bulundum. Hayır. Öyle değil. O zaman ne yapmış olursunuz? O sözlerinizi işte bir şey yapılmış eğrilmiş bir ip gibi yani eğilmiş bir ip gibi şey yapıyorsunuz. Onu sağlam bir ipi bu defa kırıyorsunuz. Hiçbir parçası bir işe yaramaz hale geliyor. Dolayısıyla ne onlara yaranabilirsiniz ne de bu tarafa yaranabilirsiniz. Kendinizi perişan etmiş olursunuz. İnnemâ yeblûkumullâhu bihî. İşte Allah sizi bu tür şeylerle zor bir imtihandan geçirir. Yani bir yere söz veriyorsunuz, tamam aynı konuda başka yerden çıkıyor ama orayı daha güçlü olduğunu gördüğünüz ki oraya yöneliyorsunuz. İnsanların çok yaptığı bir hatadır. Bu Allah'ın bize yaptığı zorlu bir imtihandır. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ. Bunları kesinlikle sizin için ortaya koyacak, gözünüzün önüne serecektir. Ne yaptınız, ne yapmadınız? Yevmel kıyame, kıyamet günü, yani yeniden diriliş gününde neyi ma kuntum fihi tahtelifun. Birbirinizle ihtilafa girdiğiniz, anlaşamadığınız konuları ortaya koyacaktır. Şimdi anlaşamama genellikle birisinin verdiği sözü yerine getirmemesinden oluşabilir. Başka normal anlaşamamazlıklar olabilir, ihtilaflar olabilir. Çok normaldir insanda. Ama verdiği sözü yerine getirmemesinden evet. Dolayı karşı tarafa verdiği sıkıntı, zarar ve kendisinin de burada kişiliğini zedeleyecek işler, işte bütün bunlar yarın Allah tarafından gözümüzün önüne serilecek, önümüze çıkacak. Öyle bir yerde önümüze çıkacak ki artık pişmanlık fayda vermeyecek. Hiçbir anlamı kalmayacak. Bunlarla ilgili var mı okuyacağım ayetler?
Yani yeminle ilgili belki şeyi okuyabiliriz. Maide suresinin 89. ayetini. Allah Maide suresi 89. ayetin baş tarafında şöyle buyuruyor. Diyor ki: "La yu'ahidukumullahu bil-lagvi fi eymanikum."
Allah yeminlerinizin kasıtsız olanlarından sizi sorumlu tutmaz. Hani ağız alışkanlığıyla bazen işte günlük dilde falan insanlar vallahi şöyle falan derler. Hani bu değil. Ama velakin yuahizukum bima akkattumul eyman. Ama belli bir maksatla yaptığınız o sağlamlaştırdığınız yeminlerden sorumlu tutar. Yani bir şey söylüyorsunuz. Bak vallahi de billahi de ben bunu yapacağım. Vallahi de billahi de şu şöyle olacak falan diye bir söz veriyorsunuz. Kesin kararlı ve niyetiniz herkes tarafından anlaşılabilir bir şekilde böyle ifade ettiğiniz zaman artık bilin ki o yeminleriniz artık Allah tarafından da geçerli. Böyle olduğu zaman siz sorumlusunuz. Tutmazsanız bu yemininizi, yemin ettiniz, bozarsanız kefaret gerekir biliyorsunuz. İşte fekeffaratuhu, onun kefareti diyor şudur. İşte ailenize yedirdiklerinizin ortalamasından 10 çaresiz kalmış insanı doyurmak veya giydirmek ya da boyunduruk altında olan birini hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara bulamayan, imkanı yetmeyen, gücü yetmeyen de 3 gün oruç tutsun. Bu ettiğiniz yemini bozmanın kefaretidir. Şimdi ayetin sonu yine şöyle bitiyor. Vehfazu eymanekum. Bakın yemin ettiyseniz yeminlerinizi tutun. Yeminlerinizi muhafaza edin. Hani iyi nasıl olsa kefareti var bozayım. Yani niye ettin o zaman bozacaksın o yemini? Bir yemin ettin madem o zaman yeminine sadık kalacaksın. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklar ki görevinizi yerine getiresiniz buyuruyor. Onun haricinde yine yeminle alakalı olarak Bakara suresinde 225. ayet var. Orayı da açalım. Orada Allah Teala buyuruyor ki La yu'ahidukum Allahu billagvi fi eymanikum. Aynı Maide suresi 89'a benzer. Allah sizi kasıtsız olarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutmaz. Velakin fakat yu'ahidukum bima kesebet kulubukum. Bakın kalpten, içten kasıtlı olarak ettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu tutar sizi Allah. O zaman o yeminlerinizi tutacaksınız. Vallahu gafurun halim. Allah çok bağışlayan ve pek yumuşak davranandır. Ama insanlar bazen bu yeminleri istismar aracı olarak kullanabiliyor. Nasıl? Yapacağı bir iyiliğe veya Allah'ın emrettiği bir ibadeti yerine getirmemeye yeminlerini kalkan ediyor insanlar. Ben yemin ettim bir daha o akrabayla görüşmeyeceğime. Dolayısıyla Allah da yeminlerinizi tutun diyor. Ben yeminimi bozamam kardeşim. Ben bir daha onunla görüşemem. Hayır. Bakara 224'te Allah diyor ki وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Bakın, yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi, yeminlerinizle Allah'ı erdemli davranmaya, yani sizi iyi bir insan yapmaya, yanlışlardan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın yeminlerinizi. Hani kötü bir şey bu. Yani sen Allah'ın emrettiği bir şey nedir? Akraba ilişkisi. Bunu sürdüreceksin. Ama yemin ettim. Dolayısıyla hayır. Bu yemin tutulmaması gereken yeminlerden biri. Bozacaksın yeminini. Kefareti neyse onu yerine getireceksin. Ve akrabanla görüşeceksin. İnsanların arasını düzelteceksin. İşte yanlışlardan sakınmaya falan. Böyle kötü bir şeye edilen yemin mesela yemin olmaz değil mi? Yemin ettim ben bir kere. İşte bu içki var burada. İçeceğim ben onu. Yemini tutmamla. Ona yemin olmaz. O yüzden bakın diyor ki Nebimiz günaha yemin edenin yemini yemin değildir. Günaha yemin edilmez. Ya ben kendi kendime yemin ettim şu falanca haram işi yapacağıma dair yeminimi tutayım bari. Olmaz o istismar. Öyle bir şey yok. Akraba ile ilişkiyi kesmeye yemin edenin de yemini yemin değildir. Hepsi ayetlerden süzülmüş bunlar şeyler, hikmetler. Bir konuda yemin eder sonra başkasını hayırlı görürsen yani daha iyi bir şey var sen farkına varmadan onu yapmayacağına dair yemin etmişsin. Yeminini boz, kefaretini ver ve hayırlı gördüğüne yönel. Orada yeminler bu ayet gereği kalkan edinilmez. Hayırlı olan bir şey varsa öncelik onu yapmaktır. Yemininden vazgeçer, kefaretini öder, hayırlı olan şeyi yaparsın. Evet. Bunlar da böyleydi kısaca yeminle alakalı.
Evet, şimdi bu Nahl suresinin 93. ayetini okuyacağız. Tabii burada anlatılacak şey çok önemli olduğu için şimdi bir başlangıç olmak üzere bu ayet okuyacağız. İnşallah haftaya bu konuyla ilgili diğer ayetleri de okur, konuyu tekrar gündeme getiririz. Allah-u Teala burada şöyle diyor: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً. Eğer tercihi Allah yapsaydı, yani iman ve küfür, Müslüman olma ya da kafir olma konusunda tercihi size bırakmasa da Allah yapsaydı, لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً, kesinlikle sizi tek bir ümmet yapardı. Yani hepiniz aynı inançta olurdunuz, doğru yolda olurdunuz. Bir tane yoldan çıkmış kişi olmaz. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَى. Ama Allah dalaleti tercih edeni sapık sayar, dalalete düşmüş sayar. وَيَهْدِ مَنْ يَشَى. Hidayeti, doğru yolda olmayı tercih eden de doğru yoluna kabul eder. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ. Ama yapmakta olduklarınızdan kesinlikle sorumlu tutulacaksınız. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kadere iman diye bir şey yoktur. Buna delil getirilen hadis de maalesef anlam itibariyle tahrif edilerek kadere delil yapılmış. Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayetin anlamı bozularak Müslümanlara kader inancı diye bir inanç yutturulmuştur. Şimdi bakın, önümde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. O mealde bu ayete nasıl anlam vermişler? Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Tamam. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Peki Allah dilediğini saptırıyor, dilediğini doğru yola iletiyorsa sapıtanın ne suçu var, doğru yolda olanın ne özelliği var? Ondan sonra da yapmakta olduğunuz şeylerde mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yapmakta olduğunuz şeylerde mutlaka sorguya çekileceksiniz. Beni sen saptırdın. Onda sen doğru, ben nasıl sorguya çekileceğim? Ya Rabbi, ben senin yaptığına muhalefet edebilir mi? Beni erkek yarattın. Benim anamı babamı sen belirledin. Yahya'nın anasını babasını da sen belirledin. Ben değiştiremem ki. Peki nasıl ben, bana niye falanca senin annen diye bana soru mu soracaksın? Niye erkek oldun diye soru mu soracaksın ya Rabbi? Benim ona gücüm yetmez. İşte böyle bir inanç ortaya koymuşlar. Sorularda cevap veremedikleri için kadere inanmak var, soru sormak haramdır diyerek işi kapatmaya çalışmışlardır. Şimdi burada haftaya inşallah şey yapacağız, aynı şeyi tekrarlarız ama şimdi aklıma geldi, ben sizin adınıza Yahya Hoca'ya soru soracağım. Dikkatle dinleyin. Burada Arap dili açısından da inanılmaz yanlışlar yapılmıştır. Öncelikle şae fiili bir şey yapmaktır. Ona irade manasını vermişler. Onun üzerinde haftaya dururuz inşallah. Ama başka bir şey yapacağım. Şimdi bak Yahya Hoca. Velev şa'a Allahu da şa'enin faili kim?
Allah.
Allah. Yani Allah şey etseydi, yani o şa'e fiilinin fail Allah olsaydı, böyle bir mana vermemiz gerekiyor değil mi yani?
Evet. Ha.
Kesinlikle sizi bir tek ümmet yapardı. Peki yudillü menyeşa'daki neyi fail yapmış bu şey, Diyanet ve bütün şeyler?
Allah yapmışlar.
Allah'a yani yapmışlar. Hani şa'e fiilinin fail Allah olsaydı herkesi yola getirecekti. Burada nasıl oluyor? Allah kendi kendine yalan mı söylüyor? Haşa. Allah bu defa yudillü'ndeki şair fiilinde fail Allah oluyor değil mi?
Evet.
Abi böyle bir şey Allah'udaki, yani şair fiilinin Allah olması, yani o bir şey yapma, yani iman ve küfürle ilgili bir şey yapma durumunda tercih Allah'a ait olsaydı tamam. Ama arkasından Allah tercih ettiğini saptırır, tercih ettiğini yola getirir desen o zaman da nasıl
yarabbim, sen tercihi ben size bıraktım diyor. Evet. Ben yapmıyorum.
Ama burada size bıraktım yok.
Evet, yok, anlaşılmıyor.
Size bıraktım diye bir şey yok. Tamamen kendisi diliyor. Ben dileseydim hepinizi yola getirdim dedikten sonra sen diliyorsun. Bir kısmını yola getirdim, bir kısmını saptırdım diyorsun. Bakın Arap dili açısından bile %100 yanlış bir anlam veriliyor. Cümle yapısı itibariyle de. Ama eğer bir şeyde ki bunlar Resulullah'tan sonra çok ciddi manada bozulmalar olmuş. Böyle hakim olan kişilerin dine müdahaleleri şu bu falan filan olmuş. Onların emirlerine uyan hocalar ortaya çıkmış. Bugün de var. Bugün de var. Yani bakıyorsunuz ki saptırıyorlar. Doğru fetva verenlerin şeyinde saptırıyorlar. Ve bir inanç esası ortaya konmuş. Kader inancı diye. İnşallah bununla ilgili ders esas önümüzdeki hafta daha ayrıntılı bir ders yaparız. Böylece dersimizin sonuna geldik. Sen söyleyeceğin. Yani bu konu son derece önemli. Yani tekrar edeyim. Şae fiiline Arap dili açısından %100 yanlış bir anlam verilmiştir. Yani şae bir şey yapmak anlamındadır. İstemek manası verilmiş. Halbuki Allahü Teala Nisa suresinin 26. ayetinde Allah diyor ki yuridullahu liyubeyyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Allah size her şeyi açıklamak ve sizden öncekilerin doğru yollarına sizi yönlendirmek ister. Burada irade var, tamam. Peki yönlendirmek istiyorsa, burada da Allah dileseydi diye anlam veriyorsanız, ki diliyor orada, dilediğini bildiriyor, o zaman herkesin mümin olması gerekirdi. Bakın aynı şeyde, Kur'an'da bir başka ayette bir başka çelişki. Öbürü kendi içinde çelişki, burada başka bir çelişki. Ondan sonra ve yetubu aleyküm ve sizin tevbelerinizi kabul etmeyi ister. Ama peki Allah bunu istiyor ama sen tevbe edeceksin ki tevbeni kabul etsin. Yani irade, Allah bir şey irade ettiği zaman ol demeden o şey olmaz. İşte ol dediği an şae fiili oluşmuş olur. İnşallah bu konuyla ilgili ayrıntıları önümüzdeki dersimizde anlatmaya çalışırız. Allahü Teala cümlemizi kendi kitabına Muhammed Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi samimiyetle uyan, onun rızasından başka hiçbir şey düşünmeyen ve olabilecek en büyük hizmeti yapan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.